Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la akıbetül müttekin. Ve la utvane illa alez zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Çok muhterem kardeşlerim, saygıdeğer hanım kardeşlerim, hepinize selamlarımı, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz derste bir insanın hayatında çok büyük yeri olan nikah konusunu değişik yönlerle sizlere takdim etmeye çalıştım. Ama bu konu bir derste, bir 40 dakikada bitecek bir konu değil. Kendi arasında, kendi bünyesinde farklı farklı mesajlar veren her konuyu sizlere takdim etmek istiyorum ki bu nikah bilgisi, yani Allah gecinden versin, ölünceye kadar hepimize bayatlamadan, demode olmadan, vakti geçmiş gibi anlayışa kurban edilmeden hep canlı kalsın, sürekli kalsın. Böyle olunca da nikahı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz derslerde nikahın iki ayağı var. Birincisi akit, ikincisi ahit ayağı demiştim. Akit ayağı tarafeynin birbirlerine karşı vazifelerini, görevlerini yapma vaadinden ibarettir. Ahit ayağı ise tek boyutlu, tek taraflı erkek kardeşimizin evleneceği hanımefendiye öyle bir söz veriyor ki, ne diyor? Ben senin ölünceye kadar, benimle beraber olduğun son zamana kadar hakkını, hukukunu, kişiliğini, insanlığını koruyacağım diyor. Bu müthiş vade söze karşı da hemen hanımefendi kendisini güven içerisine buluyor. Ben de sana vardım diyor. Bu kadar bir yapıyı oluşturmuş olan sözler, sözleşmeyi veren taraf erkek, alan taraf da kadındır. Ve bunu şahitler önünde, şahitler huzurunda, ki en büyük şahit olan Allah'ın huzurunda ve meleklerin huzurunda vermiş olan bir sözleşmede veren taraf erkek, alan tarafta kadın oluyor. Buna göre hukukun sağlam senetleri kadının eline teslim edildikten sonra vazifelerin ağır mesuliyetleri erkeklerin omuzlarına yüklenmiştir. Nikah akdinin hukuki boyutundan en önemli noktasından bir tanesi budur. Hukukun kadının lehinde olan sağlam senetleri hanıma teslim edildikten sonra hanıma karşı vazifelerinin ağır mesuliyeti de erkeklerin omuzlarına yüklenmiştir. Yani hanımefendi nikah akdi ile efendim onu hizmetleme sözleşmesi gibi çığ, basit bir düşünceye mahkum edilemez. Bir erkek evlenmiş olduğu hanımı için evimi yapsın, temizlesin, çamaşırımı yıkasın, bulaşığımı yıkasın, bunu yapsın, bunu yapsın inancıyla, anlayışıyla nikah kıyamaz. Önce bunu kavrayalım, anlayalım. Öbürü doğal ve tabii bir konudur. Mühim olan burada hukukun hak vermiş olduğu, senin hakkın budur demiş olduğu bilgileri, belgeleri bir senet gibi erkek kadının eline teslim ediyor. Al diyor şunu. Bir tarafta da hanımına karşı, evlenmiş olduğu hanımına karşı görevde, vazifedeki ağır mesuliyetleri de erkeklerin omuzuna yüklemiş oluyor. Hukuk budur işte. Evliliğin nikah bölümünü icra ederken bütün bunlar gözden geçirmesi lazım. Ama biz alışmışız. Bir günde karı koca oluruz, bir günde ana baba oluruz. Altyapısı yok. Nasıl olacak bu iş, yok. Bakımdan devlet imkanları sivil toplum kuruluşlarına göre, vakıflara, derneklere göre çok az ve çok cılız kalır. Devlet bunu yapmalı artık. Bilmeli ki bu ülkede bir yılda 100.000'den fazla karı koca boşanıyor ise, bu boşamayı önlemenin faktörünün bir tanesi de mutlaka evlenme çağına gelen gençlerimizi belli bir zaman diliminde seminer vererek, eğitim vererek, onlara bir sertifika verip nikaha nikah memuruna, nikah salonuna o sertifika ile göndermesi gerekir. Bu önleyici bir tedbirdir çünkü. Kıymetli kardeşlerim, özet olarak nikah akit olmak sıfatıyla müşterek hak ve vazifeleri esas olmuş, bir ahit olmak üzeriyle de kadınların bütün haklarını teminat altına almıştır. İnanan, Allah'a, peygambere inanan, ben Müslümanım diyen, ben müminim diyen bir erkek, bir hanım kardeşimizin gönül dünyasında, kalp dünyasında, inanç dünyasında muhafaza etmekle mükellef olduğu temel konulardan bir tanesi budur. Kadınların bütün haklarını, meşru haklarını teminat altına alması söz konusu. Erkekler burada bize adeta kadınlara taraf oluyorsun, bütün konuları kadınlara tahsil ediyorsun demesinler. İnşallah evlilik müessesesini kurduğumuz zaman hanımlarla erkeklerin statülerini, görevlerini, yaşamış olduğumuz asrın şartlarını hesaba katarak da ortaya koyarken elbette erkekler, kadınlar bazen yan yana, bazen ayrı olarak mütalaa edilecek. Her iki grupta haklarını, hukukunu Kur'an ve sünneti bulacaklardır. Bizim buradaki ana niyetimiz Avrupa kendi vatandaşını hak ettiği yere koydu. Biz de evlenmiş olduğumuz hanımımızı, evlenmiş olduğumuz beyimizi hak ettiği yere koyalım. Sistem bizi koymak istemiyor. Biz kıyafetimizle, görüntü şeklimizle, inancımızla, ibadet kimliğimizle ne yobazız, ne mürteciyiz, ne irticacıyız. Biz insanız ve biz Müslümanız. Bir Müslüman hanım da statüsünü nasıl peygamber koymuşsa, düşünebiliyor musunuz? Bir kadın düşünün. Bu kadının kıyafetine Medine-i Münevvere'de bir Yahudi müdahale yapıyor. Müdahale yapıyor. Kadının haberi olmadan entarisi alt kısmından yukarı kadar çektirmiş, kıskaç altına almış ve kadının bundan haberi yok. Kadın Medine sokaklarından gezerken gören Yahudiler gülüyor. Peygamber Efendimiz bu kadına yapılan bir muamele, tüm Müslüman hanımlara yapılan bir müdahale yaparak savaş ilan ediyor. Beni Kaynuka Savaşı'dır adı bunun. Bugün hanımlarımız aşağılanıyor. Kıyafetlerinden dolayı aşağılanıyor. Hiç olmazsa biz Müslümanlar hanımların yerlerini Kur'an'da nasıl Allah ortaya koymuşsa, Peygamberimiz ona nasıl değer vermişse statülerini, konumlarını biz muhafaza etmeye çalışalım. Bundan dolayı elimden geldiği kadar taraf olmak değil, her iki tarafın boşluklarını doldurmak, aile hayatında bir kaosun oluşmasını önlemek için ben bunları söylemeye çalışıyorum. Nikahta velinin izin konusu. Bu da çok önemli bir konu kıymetli kardeşlerim. Nikahta velinin izin konusu. Resulullah Efendimiz ne buyurmuşlar? Veli ve iki şahit olmadıkça nikah olmaz. Ebu Davud'da geçiyor. Hem veli olacak hem de iki şahit olacak ki nikah gerçekleşmiş olsun. Peki bunu biraz açacak olursak, veli olma hakkı kime aittir? 1. Evlenecek olan kızımızın babası veya babasının babası veli olabilir. Veya erkek kardeş, erkek kardeşlerinin erkek çocukları veli olabilir. 3. Amcalar veya amcanın erkek çocukları nikah kılma esnasında veli olma hakkına, hukukuna sahiptirler. Bunlardan herhangi birinin bulunması şahitler huzurunda kıyılacak, icra edilecek nikahın oluşmasını teminat altına alan temel unsurlardan bir tanesidir. Çünkü evlilikte rıza ve ihtiyacın bulunması nikahın sıhhat şartıdır. Evlilikte iki taraf razı olacak. Yani baba baskısıyla, babaların ben böyle istiyorum, annelerin sütünü bahane yaparak eğer ona varırsan veya varmazsan sütüm sana haram olsun gibi baskıcı bir atmosferde bir kızın nikahını kıyamazsınız. Niye kıyamazsınız? Çünkü buna müsaade yok. Kim tarafından? Peygamber tarafından. Şimdi sizlere Aşk Saadet'ten sadece iki tane örnek vereceğim. Biri dul, evli olmuş fakat boşanmış olan bir hanımefendi üzerinden bir örnek vereceğim. Bir de ilk defa evlilik başına gelecek bekar kız üzerinden bir örnek vereceğim. Hizam adında bir kişi, bir insan dul kızı Hansa'yı nikahlamıştı. Peygamber Efendimiz'in döneminde Hizam adında bir insan dul kızı olan ve ismi Hansa olan kızı nikahlamıştı. Ama kız bu evliliği istemiyordu. Ama babası istiyordu, kız istemiyordu ama dul bir kız. Resulullah'a geldi. Hansa isimli dul kız, dul hanımefendi Resulullah'a geldi ve durumu olduğu gibi anlattı. Efendimiz babasının kıydığı nikahı hemen geçer saydı. Sonra kadın Ebu Lübabe bin Abdülmünzir isimli sahabeyle evlenmiş oldu. Babasının emriyle, babasının isteğiyle kıyılmış olan nikahı Allah Resulü yok saymıştır. Sen onun rızasını almadan, onun tercih hakkını kullandırmadan tek boyutlu ben böyle istiyorum, evleneceksin baskısıyla nikah olmaz. Üstelik bu dul bir hanımefendi üzerinde yapılıyor. Şimdi gelelim yediğin, dediğin, içirdiğin 18-19 yaşına kadar beslediğin tüm emeklerin var. Teli duaklı siz başka bir eve göndermek istiyorsunuz. Bu kadar emeğin ki anne hakkı ödenmesi mümkün değil üstelik. Baba hakkı ödenir ama anne hakkını demek mümkün değildir. Bu kadar hak ve hukuk sahibi olan bir annenin veyahut da babanın baskısıyla bir bekar kızımızı bir başka erkeğe zorla nikahlayamazsınız. Niçin? Efendim bunu da müsaade etmiyor. Bakınız örnek veriyorum şimdi. Bakire bir kız Hazreti Ayşe'nin yanına geldi. Ve diyor ki, babam beni kardeşinin oğluyla evlendirdi ki benimle kendi konumunu yükseltsin. Yani kardeşinin oğluna vermesiyle onlar çok zengin. Vereceğim kız sebebiyle işte mal mülk sahibi oluruz biz de. Bir takım çıkarı var yani. Çıkarını sağlamak için tutuyor babam beni kardeşinin oğluyla evlendirdi. Ve benim üzerimden menfaat sağlamak istiyor. Ama ben bundan hoşlanmıyorum. Ayşe validemiz bu bekar kızı dinledi. Sonra Resulullah gelinceye kadar otur dedi Ayşe validem orada. Kızcağız orada oturdu. Ve Peygamber Efendimizin gelmesini bekledi. Ve Resulullah Efendimiz geldi. Kız başından geçen olayı, babasıyla alakalı olayı olduğu gibi Resulullah Efendimiz'e anlattı. Efendimiz hemen babasına bir adam gönderip o adamı çağırttırdı. Daha sonra bu konudaki yetkiyi, bekar kızı evlendirme yetkisi olan yetkiyi babasından aldı ve kızına verdi. Kızım sen serbestsin. İstediğin bir erkekle evlenme hakkına sahip ve haizsin dedi. Daha sonra kız dedi ki, ey Allah'ın elçisi, aslında ben babamın yapmış olduğu bu işe razıyım. Ancak bu konuda acaba kızların hiçbir hakkı yok mudur diyerek bir soruyu senin ağzından cevaplamanı istiyordum ve sen de bu cevabı verdin. Demek ki ben de istersem babamın duasını alırım ama benim sevmediğim, hoşlanmadığım bir erkekle evlenme hakkının olmadığını senin mübarek ağzından duymak için böyle bir yöntem uyguladım ya Resulallah diyor. Yoksa ben babamın vermiş olduğu erkeğe elbette varacağım diyor. Kıyamet kopuncaya kadar gelecek milyarlarca insanın ve bekar kızların özgürlük hakkını bir kız ortaya koymaya çalışmıştır. Bundan dolayı fıkıh bunları gündeme getirmiş ve ne diyor? Evlilikte rıza ve ihtiyaç, ihtiyar demiş olduğumuz seçme. Yani ben tercih hakkını kullanmak. Ama bunu derken de ben şunu da hemen antiparantez söylemek istiyorum. bizim bekar kızlarımız da düşünmeli ki benim annem, benim babam, benim hep iyiliğimi isterler. Bir anne, bir baba kızının kötülüğünü istemez. Bir. İkincisi, onların çok tecrübesi vardır. Hayatı çok iyi anlamış ve tanımışlardır. Ama bekar kızımız daha çok duygusallıkla hareket eder. O hayatın korkunç çarklarını belki bilmeyebilir. Bundan dolayı bekar kızımız da annesinin ve babasının o tercih hakkını, o rıza hakkını örtbas edemez. Göz ardı yapamaz. Yani kızının bu müracaatı yapılsa dahi kız da anne babasını diskalife yaparak, siz bana karışamazsınız, ben istediğim gençlerini bilirim gibi bir sert bir tavır ortaya koymaya hak olarak sahip değildir. Arayı iyi bulmak lazım. Yani olayın bileşkesi nedir? Anne kız, baba kız çok rahat konuşması lazım. Arkadaş gibi. Ben rica ediyorum burada. Bu dersimin ilk bölümlerinde bunu Allah için söyledim. Bir erkek delikanlı 12-13 yaşına geldiyse, bunun akıl bali dönemiyle alakalı fıkhi bilgileri mahallemizin cami imamımıza havale etmek yerine, baba sen niye anlatmıyorsun? Demek ki sen evladınla bir arkadaş değilsin. Arkadaşlığın yok. Resmiyetin devam ediyor. Ben babayım, o da evladım. Bu gibi konular konuşulmaz gibi bir tavır sahip olan baba o evladı arkadaşlık yapamaz. Halbuki Hazreti Efendimiz ne demişti? Çocuklarınız ile 7 yaşına kadar çocuk olun. Oynaşın. Onunla 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaştan sonra da onların görüşlerine, kanaatlerine, istişarelerine önem verin diyor Hazreti Efendimiz. Sen çocuğunu 8 yaştan itibaren arkadaş olacaksın. Bu nasıl arkadaşlık ki? Senin çocuğuna, 8, 9, 10 yaşına gelmiş olan çocuğuna bülü ne demektir? Gusül abdest ne demektir? Bunu anlatmaktan utanıyor veya çekiniyorsun. Veya bu benim babalığıma halel gelir diyorsun. Yazıklar olsun. Öyle düşünüyorsanız. Yapmayın bunu Allah aşkına. Bir hanım da aynı. Hanım kardeşim 9, 10, 11, 12 yaşına gelmiş olan kızının mahrem konularını paylaşması gerekir. Mahrem konularını en güzel bir şekilde anlatacak en güzel öğretmen olan, mürebbi olan annesidir. Çekinmeyin Allah aşkına. Bunlar utanılacak konular değil. Bunlar konuşulmadığı zaman ileride bir de sıkıntıyla geri dönecek olan konulardır. Niye anlatmayalım? Haram mıdır? Mekruh mudur? Günah mıdır? Hayır. Öyleyse bütün bunların bilinmesi, ne demiştim hatırlarsanız, aileyi bilgilerle donatıp muktedir yapmak istiyoruz. Bekar kızımız, evlenmiş olan hanımefendi veya beyefendi veya damadımız bu temel bilgileri öğrenecek ki gücünü, kuvvetini bu bilgiden alsın. Bunları bilmeyince sıkıntıları neyle çözüyor? Dayakla çözüyor. Veya kötü sözle çözmeye çalışıyor. Veya küsmekle çözmeye çalışıyor. Veyahut da boşanmakla halletmeye çalışıyor. Hadi bunlar hakkından ilim gelir, bilgi gelir. Bilgi iktidardır. Bilgili hanımdan zarar gelmez. Bilgili gelinden zarar gelmez. Bilgili erkekten hiç zarar gelmez. Bilgi kişiyi iktidar yapar. Güçlü yapar. Kuvvetli yapar. İşte aile mektebi böyle klasik bilgiler değil, vermiş olan mesajıyla yaşamış olduğunuz dünyanın, yaşamış olduğunuz ülkenin, hatta yaşamış olduğunuz şehrin toplu konutlarından tut, top taşlarına varıncaya kadar, toplu alışverişlerine varıncaya kadar tırnak et olmuş olan toplumun durumunu, haklarını, statüsünü genişleyecek manevra alanlarını bilgiyle yapmaya çalışmaktır. Kızım korsan yaşama. Delikanlı sen de korsan yaşama. Şeffaf ol, açık ol, net ol ve berrak ol. Ama sen zamanda baba baskısıyla, ana baskısıyla büyümüşsen kusura bakma. Sen sosyal bir insan olamazsın. Korkak, pısırık, etliye sütlüye karışmayan, suya sabunu dokunmayan bir tip yapmış baban senin meğer. Böyle şey mi olur? Saygı başka, ilimle muktedir olmak daha başkadır. Allah Resulü'nün burada Nisa'da geçen bir sözünü paylaşmak istiyorum. Kızın rızası olmadan ebeveyn evlendirmeye kalkışırsa ikrah, yani zorlama olduğu için nikah akdi geçerli olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Bu bilgiyi kızımız bilsin ama annesi de bilsin, babası da bilsin, toplum da bilsin, tüm kız anneleri bilsin, tüm erkek babaları bilsin ki hayat o zaman güzelleşiyor. Ama karma bir toplum, olayın cahil olan kimse ne yazık ki evleniyoruz, mutluyuz, çek donanımıyla binmiş olduğu taksinin 3 ay sonrasında yüzü soğuk mahkeme duvarlarına müracaat yapıyor. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil. Öyleyse konunun birinci bölümünü bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi konunun ikinci bölümünü takdim edeceğim. Yani ikinci bölümü derken de nikahla alakalı ikinci bölümünü gündeme getirmeye çalışacağım. Çünkü bunun başka bir izah şekli yoktur. Nikahla alakalı her şeyi beraberce en ince noktasına kadar olmasa dahi bilelim. Nikah akdinin dışında olan işlemler vardır. Yani halkımızın örfüdür, adetidir, geleneğidir. Sanki bu dinmiş, imanmış, itikatmış gibi anlaşılmış. Fakat dediğim gibi aile mektebi katılımcılara bilgi verir. Bunlar nelerdir? Yani nikahın aslında özünde bulunmayıp olan konular vardır. Katibi adil dediğimiz notercilik huzurunda nikah defterine kaydolmak gibi işlemler. Yani evlilik cüzdanı veriyorlar ya, bunlardan bir tanesi. İki taraftan iki hutbe irade edilmesi gibi sünnetler. Ama bunu yaşayan da yok şu anda. İnşallah o uygulamalı nikah akdimizi eğitim amacıyla ortaya koyarken kız tarafımızdan gelecek buraya bir kimse hutbe okuyacak. Erkek tarafından hutbe okunacak burada. Niye? Peygamberin bunu yapmış. Allah Resulü hutbe okumadan nikah akdetmemiştir. Biz bunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu unutulmuş olan sünnetimizi hem de ihya etmek istiyoruz daha doğrusu. İki tarafın iki hutbe irade edilmesi gibi sünnetler. Nikahın aslan değildir ama bilelim. Yine iki tarafın dost ve tanıdıklarına takdim edilen düğün meclisleri. İşte şerbet yapıyorsunuz, nişan merasimleri yapılıyor, yüzük takılıyor işte. Bir takım düğün yemekleri veriliyor. Hepsi bunlar güzeldir ama nikahın o hukuksal boyutunun içerisine girmemiştir bunlar. Yapmakta bir sakınca yok. Yapıyoruz da zaten ama bilelim biz bunları. Yani bilgiden zarar gelmez. Milli örf ve adetler, yani Erzurum halkının kendisine özgü evlilikle alakalı, nikahla alakalı örfleri vardır, adetleri vardır. Van'daki halkımız daha farklıdır, Antalya daha farklıdır. Ben Antalya'da mesela çok aileler öğleye kadar na müsait, na hoş olan programlar yaparlar. Öğleden sonra da hoca çağırır, mevlid okuturlar. İnşallah bu ilçik oldukça daralmıştır. Yani büyük bir sıkıntı aslında. Konya'mızda böyle bir şey yok. Çok vilayetlerde işte düğünler de camide olsun, falan olsun. Düğün düğündür. Düğünlere cenaze merasimi yakışık almaz. Düğünün şartlarına uygun neyse o yapılabilir. Bunlar nikahın aslında özünde olmayan, bilahare gelmiş hakkında hadis vardır, güzellikler vardır, örf vardır, adetler vardır ama bunu bilmekte de fayda vardır diyoruz. Devlet gücünün nikahın hukukunun himaye edilmesi için nikahın katibi adil, yani noterlik huzurunda tasdik edilmesi güzeldir. Kıymetli kardeşlerim, bunlar belki biraz anlaşılması zor gibi geliyor ama bu zorun bir kolay gelecektir. Bunlardan sonra şimdi sizi bir yere götürmek istiyorum. Yani bu götüreceğim o bilginin altyapısı oluşmadan tepeden inme, o bilgilere sizi götürmek istemiyorum. Devlet gücünün, yani Peygamber Efendimiz dönemi, Emeviler, Abbasili, Osmanlılar, yaşamış olduğumuz şu andaki ortam değil mi? Bütün bu konularda evlilik icra etmiş olan kimselerin evlenmeyle alakalı hukuksal boyutunun kayıt kuyutat altına alınmasına biz katibi adil, adil katip diyoruz. Notercilik diyorsunuz, nikah memurları diyorsunuz, adına ne dersen deyinin, bütün bunlar bir şahitler huzurunda tasdik edilmesi elzemdir. Güzeldir, hoştur. Bunu da nikahın veya bu evliliğin dışında mütalaa edemeyiz. Nikahın kıyma şekliyle alakalı bazı konuları aktardığın zaman konuyu biraz daha anlamaya çalışacağız. Nikahın tescil ve ilanı önemlidir. Hem ilan ediyorsunuz hem de yazıyorsunuz. Zira genellikle kadının hak ve hukukunun korunması için bağlayıcı ve yaptırımı olan bir nikah ahdi ile evliliğin tesis edilmesi gerekir. Efendim bizim yaşamış olduğumuz ülke laik bir devlet yapısıdır. Biz de Müslümanız. Şimdi hepimiz nikah akdetmiş olduk. Nikah kıymış olduk. Nikah konusunda hepimizin bir nikah defteri vardır. Öyle değil mi? Bu nikah defteriyle kayıt altına almış olduğumuz evlilik müessesesi gün geldiği zaman haksızlık, hukuksuzluk, zulüm gibi konular ortaya çıktığı zaman acaba bunu kim çözecek? Değil mi? Şimdi bir dul hanımefendi babası kendisine danışmadan, rızasını almadan tutuyor birine veriyor. Kız diyor ki ben de gideceğim peygambere şikayette bulunacağım diyor babama. Peygamber ne diyor? Olmaz. Sen kızına bu şekilde hakim olamazsın. Ve kız başka birine varıyor. Günümüzde kocasından zulüm gören, haksızlık gören bir hanımefendiyi düşünün. Peki bu derdini kime götürecek? Eğer bunu babana götürürsen, yok anana götürürsen kendini kapı dışarı görürsün. Bu tehdit alan bir kocanın, bir erkeğin hanımı mazlumdur değil mi? Peki bu mazlumlarla kim tutacak söyler misin? Kim? Peygamberimiz bir devleti temsil ediyordu. Bir otoriteydi. Bir mahkemeydi. Kim haklı, kim haksız bunu ortaya koyuyordu. Günümüzde vuracaksın, döveceksin, kıracaksın, her şeyi yapacaksın ama burada kalacak. Derdini götürüp bir aktaramazsın. Aktardığın zaman suçlu sayılırsın. Hemen boşanırsın veyahut da dayak. Gözlerin morarır, tokatlar gelir. İşte kadınlara ait olan bu haksızlık ülkedeki Müslüman hanımların müracaat edeceği de bir adres olamayınca ne yapıyor? Gizli kapaklı bir nikah akdiyle bu iş olmaz. Gizli kapaklı bir imam nikahıyla, bir hoca nikahıyla bu işi yürütelim. Neticesi bu ülkede sürekli mazlum olan kadınları ortaya koydurmuştur. Erkeğe bir şey olmuyor. Kadına ait oluyor. Bundan dolayı nikahın tescil ve ilanı önemlidir. Ama bunu devlet gücü, ya benim yönetmiş olduğum halkımın %99'u Müslümandır. Ben de bunların inançlarına saygılı olmak mecburiyetindeyim. Madem nikah ediyorsan belediye salonunda benim memurum olduğu gibi yanı başına bir de hoca efendiyi koyalım. Ne olur yani bunu demiş olsan laik kim elden gider daha doğrusu. Yani halkı Müslüman, yönetimi laik olan bir atmosfer içerisinde halkımızın bu sıkıntısını ilgili mercilere havale ediyoruz. Bak biz bu işin içerisindeki hikmeti arıyoruz. Bu mazlum olan nikahı tescillenmemiş, kapalı devre, nikah akdedilmiş olan binlerce, on binlerce mazlum hanımın hukukunu, hakkını kim koruyacak? Buna bir çözüm bulsunlar lütfen. Yazık, günah değil mi? Bundan biz de hesaba çekileceğiz. Ahirette diyorum. Bu bir eğitim atmosferinde. Ama bir avukat gibi konuşsaydım sizlere, bir emekli hakim gibi konuşsaydım daha fazla bilgiler verebilirim. Ama aile mektebi adı altında bir eğitim olduğundan dolayı ben sınırımı genelde dar tutmaya çalışıyorum. Genişletmek istemiyorum. Sadece kadının hak ve hukukunun korunması için bağlayıcı ve yaptırımı olan bir nikah akdiyle evliliğin tesis edilmesi gerekir. Biz bu nikahı kıyarken soracağım. Erkek kardeşim, peki müstahap da olsa mehir senedini yanına getirdin mi? İmzaladın mı? Alacağım ben. Bir fotokopisini alacağım çünkü. Bende kalacak. Birini kıza vereceğim, bir de sende bulunsun. Bunu yapıyorsunuz da böyle bir şeye hiç ihtiyaç duymayan aileler ne yapacaktır? bakımdan nikahın bu hukuksal boyutunun bu bölümünü sadece ve sadece bir bilgi olarak aktarıyorum. Halkımızın arasında dini nikah veya imam nikahı adı verilen uygulamanın bu temel bilgi ışığında gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz bütün her şeye saygılıyız. Bu halkımızın vicdani duygularını rahatlatmak için belediye memurunun akdetmiş olduğu nikahtan sonra bir cami imamımızın ve itibarlı olan bir kimsenin çağrılarak dini atmosfer içerisinde bir nikahın tekrar kıyılması hoş olur, güzel olur. Aileyi siz vicdanen rahatlatmış olursunuz, mütmain hale yapmış olursunuz. Ama bunu üzerine altını çizerek söylüyorum. Nikah akdi yapıldıktan sonra tekrar bir imam kardeşimizin veya yetkili bir kardeşimizin konusunda biz bunu yapacağız diyorum işte. Nikahı kıyılmış olan bir ailenin nasıl bir dini atmosfer içerisindeki bir nikah akdini burada canlı olarak göstermeye çalışacağız ki sizin bu bilgiler ütopik kalmasın sizin için. Ben bunu çok yaparım. Şimdiye kadar Konya'mızda, burada çok açık konuşuyorum, 290 tane kızımızı bizzat kendime evlendirdim. 290 tane kızımızın üzerinde eğitim hakkım vardır. Her birine sohbetler yaparak. Bunu yaparken de karşı taraftaki muhatap olan kimseleri de araştırarak, sonuçta %80'ine eğitim dersi vererek 290'a kadar çıkmıştır. Her birinin ismi vardır, cinsi var, tecellisi vardır. Ve bunu açık açık konuşuyorum beni dinleyen tüm kardeşlerim. Bu kadar evliliğin patır patır yapıldığı, mahkemelerdeki dosyaların böyle yığılmış olduğu bu ülkede 290 tane insan evlendirdim ama bir tane problemli aile çıkmadı işlerinden. Bir tane problemli aile çıkmadı şu anda. Demek ki siz aileyi, nikahını, nişanını, evlilik dosyasını iki tarafa bilinç olarak, şuur olarak verdikten sonra niye mutlu olmasınlar? İster gece konuda otur, ister villada otur. Fark etmez ki bu. Sıkıntı var burada. Bu gençler ekranlara bakarak evleniyor. Bu gençlerin müracaat yapmış olduğu yerler çanak antendir. Boyalı basındır. Kaçak görüşmelerdir. Flörttür. Korsan buluşmalardır. Mahvetti bu gençliği. Korsan yürüyüşleriyle, korsan Google'lara girerek yapmış olduğu acı neticeler Leyla'lığı ve Mecnun'luğu bitirdi. Düşman oldular. Hayatları zehir zembelek oldu. Yazık, günah değil. Bu ülke halkının her birisinin üzerinde bizim hakkımız vardır. Onların bizimize hakkımız vardır. Onlara yönelik vazifelerimizi yapmak mükellefiz kıymetli kardeşlerim. Bakımdan imam nikahı veya dini nikah tabiri hukuki bir boyutu yoktur. Ancak dini atmosferde vicdanlarımızı rahatlatacak bir konudur ki ilgili nikahın ne resmi kaydı, ne değeri ve ne de hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Maalesef. Maalesef yoktur. Sizi itibar almazlar. Burada itibar hak, kadının hak ve hukuksal boyutunu gündeme getirmektir. Ne var ki görünen bölümü, yani zahiri görüntüsüyle İslam'a uygun gibi algılansa bile gerçekte İslami açıdan geçerliliği bir daha ele alınmalıdır. Bu bakımdan tescillenmiş olan bir evlilik nikahından sonra dini bir atmosferle tekrar nikahın tazelenmesi tekiden pekişme olarak hoş olur, güzel olur diyorum. Bu kadarını bilmeniz sizin için kafidir. Tüm bu bilgilere ilaveten tekrar okuyorum. Nikah akdinden sonra, yani resmi nikah akdinden sonra vicdanların rahatlaması için Kur'an okunarak kurulacak yuvanın hayır getirmesi için dua edilerek yapılacak bir merasimin de ihmal edilmemesi daha güzeldir. Yani kupkuru mücerret bir hukuksal yapıyla olayı noktalamak değil, bir de bu işin manevi boyutu var, ahlakı boyutu var. Bu 290 tane evlenmelerine sebep olduğum ve nikah akdini yapmış olduğumuz bu ailelere şahit olarak gelenlerin her birisi, yani biz böyle bir atmosferi yaşamadık diyorlar. Almanya'da aynı şekilde birkaç defa nikah merasimine katıldım. Dedim bir de bunun ahlaki boyutunu, manevi boyutunu dile getirelim diyerek aynı böyle binlerce bizi izleyen ve dinleyen kardeşlerimin önünde bunu canlı olarak sembolik ortaya koymuş oldum. Bütün evli kardeşlerim işlerini çektiler. Yok böyle bir kaçak, göçek, kapı arkasında işte bularak, bulundurarak bir nikah hakkı, nikah nedir? Nikahın mesajı nedir? Sorum nedir? Anlamadan, kavramadan işte rastgele bir evlilik yapmışız diyorlar. Büyük çoğunluğu. Büyük çoğunluğu böyle diyor. Neticeye gelelim. Yıldırım Bayezid döneminde mahkemeden harç alınarak nikah kıymıştır. Mahkeme evlenecek kimsenin harç alıyor, nikah kıymıştır kıymetli kardeşlerim. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi hakimin izni alınmadan kıyılan nikahın yasaklandığını belirten fetva çıkarmıştır. Nikahın böyle rastgele bir amel olmadığını ortaya koymak için. Netice şahitlerin hazır bulunması, nikahın ilan edilmesi, velinin izninin şart koşulması, İslam hukukundaki evlilik şeklinin fotoğrafını çekmek ve bu fotoğrafın gerçek evlilik olduğunu ortaya koymaktır. İşte bizim de ortaya koymaya çalıştığımız nikah merasimimizin içeriği bu temel konularla beslenmiş ve zenginleştirilmiştir. Öyleyse inşallah önümüzdeki derste burada hem bizi televizyonda izleyen kardeşlerimizin hem de sizlerin önünde nikahı resmen kıyılmış olan bir aileye getireceğiz. Oradan nikahın nasıl kıyıldığını sizlere canlı olarak göstereceğiz. Ve inşallah bununla da beynimize iyice yerleştirdikten sonra artık iki tarafı artık siz karı koca oldunuz diyerek eve götürüp programımızı devam ettireceğiz. Ve nihayet evlilik hadisesi böylece bizimle sizin aranızda devam eden programla başlamış olacaktır diyor. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ve bu konuları, bu bilgileri sadece bu salonda ve ekranda kalmaması için lütfen, çok kardeşim burada not ediyor, teşekkür ediyorum. Bu notlarınızı lütfen paylaşın. Bekar kızlarla paylaşın. Kızı olan anneleriyle paylaşın. Bilgiden tekrar diyorum zarar gelmez. İlimden zarar gelmez. Cahillik kötü bir şeydir. Hazreti Efendimiz'e ait olduğu söylenen bir söz vardır. Bununla konuyu bitirmek isterim. Cahil cennette komşum olsaydı ondan kurtulmak için cehennemi tercih ederdim diyor Hazreti Efendimiz. Cahil cennette komşum olsaydı ondan kurtulmak için cehennemi tercih ederdim. Cehalet hiçbir hayatımıza bulaşmasın. Ne evliliğimize, ne nikahımıza, ne örfümüze, ne adetimize, ne kıyafetimize. Sevgiler, saygılar, Yüce Allah'ın merhameti, affı, bağışı üzerinizden eksik olmasın. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmetiyle yaşayın. Bu yaşayışınız tüm insanlara örnek olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.